Anksiyeteli Müzik Sohbetlerine hoş geldiniz. Bu haftaki çok özel konuğumuz sevgili Evren Gökner. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz.
İyiyim, çok sağ ol. Umarım siz de iyisiniz.
İyiyiz hocam.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz.
Çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.
Rica ederim.
Uzaklardan bize bağlandığınız için. Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?
Her şey çok iyi, çok şükür her şey yolunda. Yani işler devam ediyor. İşte müşteriler arıyorlar, ilgilenen kişiler oluyor. Dolayısıyla her şey yolunda. Bu hafta galiba burada bir tane, orada da var herhalde bir ses yarışma dizisi var. Şey, The Voice diye. Herhalde orada da bir şey var. Onların bütün parçaların masteringlerini biz hallediyoruz. O yoğun birkaç hafta oluyor.
Kolay gelsin.
Ama iyi, sağ ol, teşekkür ederiz. Mesela o başlıyor. İşte bu son zamanlarda Türkiye'den birkaç tane böyle işte hip hopçı, rapçı ilgilendi. İşte Şehinşah var, Baneva var.
Süper.
Onların projeleri geldi. Dolayısıyla işte hem Türkiye'den hem buradan kimisi bağımsız çalışıyor, ya bağımsız müzisyenler, sanatçılar, kimisi işte anlaşmalı diyelim, işte büyük şirketlerle yoksa anlaşmalı geliyorlar. Yani hepsine karşı bizim saygımız var. Biz de kendimiz nasılsa müzisyen olduğumuz için o çabaları anlıyoruz. Ve bütün herkese yardım olmaya çalışıyoruz, yani mastering konusunda, mix konusunda. Dolayısıyla her şey iyi.
Süper.
Süper.
Süpermiş.
Burada hocam evet. Bir şu an kapanma durumu var Türkiye'de. Amerika'da durumlar nasıl, bu pandemi süreci nasıl gidiyor orada?
Yani biz de bence hemen hemen aynı bir şey yaşıyoruz. Yani o kapanma, resmi kapanma artık o pek yok. Herkes aşı oluyor burada. Artık galiba 16 yaşından daha yaşlı, daha büyükler, herkes aşı olabiliyor isterse. Burada da bir farklı ilginç bir şey var. Orada var mı yok mu emin değilim. Ama kimisi, bazı insanlar şey, felsefe olarak aşılara karşı çıkıyorlar. Yani güvenmiyorlar. Bu da açıkçası sorun yaratabiliyor durumda. Ama yani birçok kişi bence oluyor. Mesela ben oldum. Ve umarız durum düzelecek. Müzisyenler için tabii ki bu berbat bir durum. Konserler yok. Tabii ki görüntülü işte Instagram'dan falan benzer platformlarda oluyor da onlar yok. Dolayısıyla tabii ki çok kişi zorlandı ve zorlanıyor. Bizim çok şükür bir yandan da insanlar eve kapanınca, stüdyolarına kapanınca çok yani beste yazıldı. İnsanlar kayıt ürettiler, yani projeler ürettiler, yaptılar. Dolayısıyla yani açıkçası yani benim için şahsen bir büyük bir sorun yaşamadık diyebilirim. Yani projeler devam ediyor, geliyor. Ama biliyorum ki tabii ki genel olarak sorunlar oluyor ve devam ediyor. Umarız yani Türkçesini tam emin olun bilmiyorum ama şeyler oluyor ya, mütasyon. Mütasyonlar olmasını ümit ediyoruz. Ama yani vallahi inşallah bu düzelecek yakınlarda ki hepimiz biraz rahatlayalım.
Evet.
Bu tabii. Konser mekanlar açılsın, müzisyenler gidip çalabilsinler. Hem de şey açısından da daha zor. Mesela işte aynı bir odaya toplanıp yani çalgılar birleşemiyorlar rahat rahat. O da evet. Pek olmuyor.
Evet.
Evet.
Kesinlikle.
Çok da farklı.
Ama dediğim
değil.
Gibi bu mastering yani benim yaptığım yöntem genelde ben tek başıma yapıyorum. Yani zaman zaman kimisi gelmek istiyor, dinlemek istiyor, yoksa yanımda olmak istiyor. Ama açıkçası Artık o nasılsa azalıyordu yani. İnsanlar herhalde işte tamam işte güveniyoruz, işte seni tanıyoruz falan diyerek işte yanıma gelmek, yani böyle şey ilaki yanına gelelim diye demiyorlar.
Evet. Hocam şimdi tabii ki biz çok memnunuz geldiğinizden ve çok heyecanlıyız. Yani mastering konusunda Grammy ödüllü bir kişiyle beraber sohbet ediyoruz şu anda. Bu yolculuğunuz, atıyorum doğma büyüme Amerikalısınız, nasıl başladı? Hep mi mastering tarafını düşünüyordunuz için, yoksa hani iş mi sizi bu tarafa doğru itti? Bir de bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Mastering yani böyle nedir diye çok şey bir soru sormayacağım ama yani çok basit ifade etmek gerekirse mastering dediğimiz şey, yani sizin yaptığınız şey nedir?
Anladım. Oradan başlayalım. İşte bilmiyorum, belki haberiniz var mı yok mu? Geçen sene bir kitap da çıkarttım, evet. Ama İngilizce. Onun açıkçası çevirisiyle ilgili biraz ilgileniyoruz. Bakıyoruz işte nasıl yapabilinir bir Türkçe çevirisini.
Çok güzel bir haber.
Araştırıyoruz. İşte evet biraz.
Major Label Mastering, Professional Mastering Process. Buradan da şey yapalım, Routledge yayınlarında.
Aynen öyle, aynen öyle. İşte onun bir takım örnek de aldık ama açıkçası biraz yoğun bir sene oldu ve tam onu çözemedik. Şeyi de sağlamamız lazım, tam nasıl nedir şey olarak yayın evi seçmemiz lazım. Dolayısıyla onlarla hep aklımda, tam o ön plana gelemedi henüz. Ama umarım belki böyle bir sene içinde falan belki hal olabilir, yapabiliriz diye düşünüyorum. ama mastering ise şey, bu kayıt prosedürün, kayıt yönteminde son safhası. İşte kayıt bir genel olarak anlatırsak, yani genelde en böyle basit anlatırsam, işte genelde çalgılar bir stüdyo gidiyor. Tarza göre çeşitli çalgılar kayıt alınıyor. Ve ondan sonra o çeşitli, atıyorum işte bateri, bas, gitar, ses, arka vokal, ne varsa onlar genelde teker teker ayrı kanallarda kaydediliyor. Ondan sonra işte bu çağlarda bilgisayarda. Ondan sonra bir kayıt mühendisi onu yapıyor. Bazen aynı kişi mixini yapıyor. O mixi yaparken o işte tüm, atıyorum işte 15, 20, 30, 60, bazen yüzlerce kanal oluyor. Onları sağ sol iki kanalı birleştirip indiriyor. Yani dengeleri ayarlıyor. Ondan sonra esasında bu esas çok keyifli bir yöntem. Ben de yapıyorum. Eskiden sadece onu yapıyorduk. Mastering'den evvel diyeyim. Neyse, o son dosya çıkartılıyor mix safhasında. Sağ sol kanal oluyor genelde. Ondan sonra bir mastering stüdyoya gidiliyor. Orada işte atıyorum ya tek bir parça ise, yoksa belki bir albüm ise, işte 5-10 parça ise, onların böyle bir nasıl diyeyim, onların ilişkisini parçadan parçaya düzgün, muntazam, frekans açısından, gene çalgıların dengeleri açısından, işte vokal seviye açısından, beraklık açısından, genişlik açısından, bu tür biraz ayrıntılı noktalar açısından onları bir muntazam yapmaya çalışıyoruz mastering'de, yani parçadan parçaya. Tek parça ise şöyle diyebiliriz, yani onun o parçanın en böyle güzel duyulabileceği haline getirmeye çalışıyoruz. Şimdi en basit örnek olarak şey diyebilirim, mesela bir araba yıkanıyor ama onun işte cilalanması da oluyor, işte çeşitli çelik bölümlerini parlatması da oluyor. İşte mastering o öyle bir yöntem. Yani son safhası hem de şey olarak çok kritik. Herhangi bir sorun, herhangi bir cızırtı, herhangi bir ekses, herhangi bir seviye sorunu, bunların hepsi işte bizim sorumluluğumuz oluyor. Yani öyle bir sorun olmaması lazım. Bilhassa büyük şirketlerde çalışınca, yani senin elinden, senin kulaklarından işte onlara gidiyor, yoksa bütün platformlara gidiyor. Atıyorum iTunes, Apple Music, Spotify. Dolayısıyla bir sorun olamaz. Bir sorun varsa eğer, yani senin telefonun çalıyor ve işte sana soruyorlar. Yani işte şimdi bu böyle miydi? Bu niçin böyle? Sen bunu niçin yakalamadın diye durumlar çıkabiliyor bazen. Dolayısıyla o yandan biraz kritik. Yani çok dikkatli dinliyoruz. Ve dolayısıyla mastering işte bu o en son yöntemi. Yani bizim elimizden sonra hiç kimse dokunmuyor gene. Artık dünyaya yayınlanıyor bizden sonra.
Çok çok güzel açıkladınız hocam. Teşekkür ederiz. Yani aslında biraz cilala parlat, biraz işte son bir bakış ve son ayarlamalar diyebiliriz mastering'e. Benim çok sorum var. Birazdan sizi darlayacağım zaten bu sorularımla. Ama önce şeyden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 2 sene önce Güney Dakota'ya gelmiştim ben de. Orada çalışmıştım. Ve orada Native American popülasyonu biraz fazla olan bir eyalet orası da. Orada bir powwow seremonisine katılma fırsatım oldu. Orada Sundance'ı izleyebildim. Mi? Çok keyif aldım. Ve işte sizin albümünüzü de, Grammy kazandığınız albümünüzü de dinleyip baktığımda gerçekten sanki orada Civic Center'da yapmışlardı. Rapid City çok küçük bir şehir ama orada dinlemiştim ben. O powwow seremonisini sanki gerçekten gözlerimi kapatınca sanki orada dinleyebiliyormuşum gibi hissetmiştim. Bu Grammy yolculuğuna buradan birazcık hat çekmek istedim bu böylece. Bu süreç nasıl gelişti? Yani Grammy çok müzik dünyasının Oscar'ı. Yani çok büyük bir ödül ve siz de bu ödüle layık görüldünüz. Bunun arka sürecini dinlemek isteriz.
Anladım. Evet anladım. O nasıl oldu? Şimdi ben uzun yıllar şeydeydim. Belki haberiniz var mı yok mu bilmiyorum. Bunu da biraz açıklayayım. Hem biraz pandemik nedeniyle hem işte executive takım ve işte şirketin felsefeleriyle birlikte o Capital Mastering Ocak ayında kapandı. Biz de orada 25 buçuk sene orada çalıştık. Ve şu an biz devam ediyoruz. Benim şahsi stüdyom var çok güzel. Analog cihazlar falan. Ben devam ediyorum. Kendi işimi kurdum. Devam ediyoruz nasılsa. Nasılsa bu son yıl Capital'ın işlerini de buradan yapıyordum. Ama uzun yıllar oradaydık tabii ki. Ve şöyle oldu o. Bir sürü tanıdığım var tabii ki bu sektörde. O da işte genel olarak dinleyen arkadaşlara anlatmak istiyorum. Türkiye bu konuda bir yandan iyi çünkü Türkler çok sosyal oluyorlar genelde. Bayağı mesela sen de belki fark ettin işte Kuzey Dakota'da sen mesela bu Amerikalılar biraz daha mesafeli mi buldun yoksa nasıl? Yani Türkiye'den geldin öyle bir intiban var mıydı?
Biraz daha soğuklardı yani biraz açılmak için biraz zaman geçmesi gerekiyordu.
İşte aynen o var. O yandan tabii ki çevre çok önemli. Yani ne yaparsanız bilhassa müzikte tabii ki. Ama yani işte ben işte şanslı mıyım bilmiyorum işte geldik buralara. O hikayeyi de biraz anlatırım biraz sonra. Ve işte yavaş yavaş bir çevre oluşuyor. Hem de yaptığın iş iyiyse, pardon, yani insanlar birbirine paylaşıyorlar bu bilgiyi. O zaman bir telefon geldi bana. Benim bir arkadaşım vardı. Sid Alston diye hala arkadaşım. O şeyde bir fabrikanın, Disc Makers diye bir çoğaltma, CD çoğaltma fabrika firması vardı. Hala var onlar. Ve beni aradı. Dedi ki hatta bunun ilginç noktası onların da nasılsa mastering bölümü vardı. Ama onlar daha çok bir fabrika oldukları için bu adam beni arıyor. Diyor ki şöyle bir müşterem var bizi aradı. işte önceden kullandıkları masteringci açıkçası vefat etmiş adam. Ve birini arıyorlar işte biz yaparız dedim onlara ama çok şimdi bunu biraz ayıp olmasın kendimi çok met etmek istemiyorum ama dedi ki onlara dedi ki işte çok iyi bir üstün bir iş istiyorsanız eğer ben Evren'i önereceğim size orada ve öyle bir bağlantı kurduk o aile işte Matthews family işte Derek, Lita and Melanie o aile bu powwow kayıtları yapıyorlar bunlar New Mexico'da her sene bu bir powwow'un kaydını yapıyorlar ve o kaydın mixini masteringini sağlıyorlar sonra her sene bir plak çıkartıyorlardı bir CD çıkartıyorlardı işte bu sene işte bir aradılar gelin dedim şey de anlattılar biraz farklı çünkü hem mixini yapacaksınız hem masterini yapacaksınız çünkü biz canlı kayıt yapıyoruz orada bir stadda ve ben de dedim ki tamam olur nasılsa önceden mixlerle ilgileniyordum çok 5 sene falan halledebiliriz böyle ama tam nasıl ne olacağını tam ben de bilmiyordum emin olamadım ama şöyle geldiler o ilk sene o galiba 2009'du o ilk sene yaptık çok memnun kaldılar. Ve o çıktı. Herhalde benim haberim yoktu. Her sene bunlar başvuru ediyorlardı. NARES'a, National Association of Recording Arts and Sciences, Grammy ödülleri destekleyen, işte sponsor eden dernek. Ve ikinci sene ondan sonra bir sene geçiyor. Gene geldiler. Bu sefer o Spirits Dance albüm oluyor. Onu da aynı şekilde mixini yaptık. Mastering'i de yaptık ve açıkçası öyle bir yöntem var hatta birçok kişi işte bakarsanız Instagram'da falan birçok kişi böyle işte mix master artık diyorlar biraz birleştiriyorlar artık mix master'ı biz de tabii ki onu yapıyoruz bazen ama çoğunlukla sadece mastering safhasını sağlıyoruz ama şöyle diyebilirim yani bazen o çok sonuç çok güzel, parlak, çok böyle iyi bir sonuca varabiliyorsunuz. Çünkü atıyorum işte son safhaya da bir şey dinliyorsunuz. Ha keşke bu mix safhasına bir geri girebilsem şu vokala biraz böyle açabilsem şu bu kelime. Yani yoksa bu geçiş yani yoksa bu bölüm. Dolayısıyla biraz kuvvetli, güçlü bir yöntem o yandan. Hmm. Yani daha çok kontrolün var.
Evet.
Ve neyse işte o ikinci albüm çıkınca haberim yoktu. Gene işte bunlar başvuru ettiler ama bu sefer kabul edildiler. Yani o Grammy'nin iki safhası var. İlk safhasında böyle işte binlerce kişi başvuru ediyor. Yani ama o ilk safhada 5 kişiye iniyor her kategoride. Bunlar da o 5 kişilik kategorisine girdiler. Bu da açıkçası yani büyük bir şey. Bir kere çünkü bağımsız bir şirket bunlar. Sonunda bir aile yani. Bir şirketleri var doğru, her şey tamam doğru düzgün de. Bunlar giriyorlar Gathering of Nations olarak. Ve o safhaya gelince bana haber veriyorlar. Bana haber verince ben de biraz artık işte şirkette tanıdıklarımda işte çünkü oy vermeye hakkın olması için başvuru etmen lazım. Bir takım profesyonel işlerin olması lazım piyasada. Herkes oy veremiyor. Dolayısıyla biraz her sene bu oluyor. Açıkçası onların kuralları da var. Mesela pazarlama pek yapamıyorsun yani çok hoş bakmıyorlar bu pazarlama konuda çünkü sadece kaydın kendi kalitesine göre kendi değer kaydın kalitesine göre değerine göre özelliğine göre seçenekler olsun istiyorlar. Ama aynı zamanda tabii ki böyle biraz bir şey açıklayabilirim. Hala oluyor. Mesela şöyle bir e-mail gelir bana mesela birinden. Aa işte gördüm ki siz de aday oldunuz. İşte sizin de vaktiniz olursa buna dinlersiniz gibi böyle daha yumuşak bir şekilde pazarlamalar oluyor. Çok böyle nazik yani ama işte bunun arkası şu, işte bize oy verebilir misiniz sonunda? Belki biz de size veririz bilmiyorum, işte tam bilinmiyor ama anlıyorsunuz yani biraz bir asil bir ortam olmayı yani olsun istiyorlar ama neyse ben de biraz böyle tanıttım o zaman işte şurada burada ama onlar da tabii ki tanıdıkları çok var. Bilhassa o Kızılderililerin çevrelerinde çok bilinen kişiler bunlar. Ve ondan sonra tabii ki bilinmiyor. Yani bu gerçek bir şey. Törene gitmeden evvel hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Önceden işte böyle işte abi bak siz kazandınız şimdi böyle çaktırmayın şimdi biz size söylüyoruz diye bir şey olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç kimsenin haberi yok. Benim de bu 10 sene oldu şimdi galiba Instagram'ımda, Facebook'umda paylaştım. Böyle galiba 4-5 fotoğraf paylaştım işte o günden. Bir kere ödülün kendisinin fotoğrafını koydum Instagram'ıma. Ondan sonra bir tane Hummer limuzin geldi Capital'ı bize aldı. İşte o zaman işte eşim vardı yanımda, bir tane başka eleman vardı yanımda Capital'dan ve bu aile vardı. Ve biz işte biniyoruz arabaya, araca. Ondan sonra çıktığımızda ayaklarımız işte kırmızı halıya basıyor. Ondan sonra böyle geziyorsun, bakıyorsun sağa solda işte Katy Perry, işte herkes, işte böyle ünlüler sağa solda onların aralarından geçiyorsun. İşte koltuklarımızı buluyoruz, oturuyoruz. Ondan sonra bizim sıramız geliyor. Arkadaşım orada bir çalışan eleman vardı şeyde yönetimde onun fotoğrafı da var benim yanımda orada bu son galiba bir ay evvel iki ay evvel koydum sosyal medyaya Matt iyi bir çocuk çok o da bana dedi ki şimdi biz kazanırsak bağırma falan böyle bir şeyler yapma ondan sonra bunlar Kathy Griffin diye bir oyuncu var. O da daha çok komik, komedyen esasında Kathy Griffin galiba kendisi ama filmlerde oynamış. Mektubu açan, mektup mu diyeyim işte mektubu açan o oluyor. O açtığında işte söylüyor ki bütün beş kişinin isimlerini işte plakların isimlerini söylüyor ama ondan sonra diyor ki biz kazandık. Ve o öyle oldu yani orada kazandık ondan sonra. Bir alt kaça geçiyorsun bu Staples Center'da oluyor orada bir takım basın odalar var ellerinize ödülü veriyorlar ama yani ödül tam hazır değil çünkü onun üstünde hatta bir dakika bir saniye
şu an galiba gerçek bir Grammy göreceğiz galiba
evet şu an heyecanlı bekliyorum
burada duruyor mesela biliyor musunuz?
Evet.
Bir dakika.
Şimdi bir görüntü gitti. Gördük. Ucundan gördüm.
Pardon böyle şeylerim çıkardı. Neyse burada duruyor. Böyle şey yazılı değil. O zaman böyle boş ama bunlar hazır fotoğraflar için ellerinize veriyorlar. Bu da ilginç bir şey. İşte bakır değil. Brass. Brass'ın Türkçesi nedir ya? Brass.
Pirinç. Pirinç.
Pirinç mi?
Brass section, pirinç üflemeliler diye.
Yani şey. Onun maddesi, pirinç bir çelik maddesi var ya brass. Hem brass çalgı olarak. Neyse bunun yapımından bahsediyorum. Brass bunun altyapısı. Üstünde de 24 ayar altın. Ondan sonra bunların hepsi altına bakarsanız esasında şeyde yapılıyor. North Dakota mı? Galiba North Dakota öyle bir yerde yapılıyor bunların hepsi. Ve mesela bunun sayı numarası da var. Bu mesela o seneden 365 Grammy vardı o sene. Görebiliyor musunuz
evet.
bunu?
Evet. 52.
52.
Aynen öyle. Bu 52.'si. Bu sonra postadan geliyor. Ve şey söylüyor sana. Diyorlar ki bunu satamazsınız. Böyle bir mesela zor durumlara düşüp de eskiciye giremezsiniz bununla. Hatta geri alıyorlar öyle bir şey denerseniz hakları var. Öyle bir şey galiba ya imzaladık mı öyle söylüyor. Diyorlar ki bunu mesela işte eBay'de işte eskiciye giderseniz geri alacağız. Dolayısıyla yaramazlıklar olamaz bu konuda. Hikaye öyle yani.
Yani tabii bir böyle proje genelde öyle şeylerde az önce bahsettiniz ya daha stratejik yani bunu hazırlıklı olarak katılmak başka bir şey ama kendiliğinden böyle bir şey olması sanırım ödülü de daha değerli kılıyor o noktada.
Aynen öyle ve o yandan birçok kişi çok saygı veriyor Grammy'lere evet. Çünkü önceden söylediğim gibi bu çok pazarlamadan olmaması lazım ama tabii ki hepimiz biliyoruz ki yani seneden seneye böyle bazen en büyük kategorilerde aynı böyle 10-15 kişi görüyoruz her sene. O da tabii ki o başka bir konu ama yani bunu yapmaya çalışıyorlar daha böyle sadece yani projenin kalitesinin üzerine kutlamaya çalışıyorlar. Yani evet ama hiç beklemedik onu diyebilirim. Hiç beklemedik hatta ben böyle hiç açıkçası böyle yani günceme yazmadım böyle işte 10 sene evvel. Ya keşke ben bir Grammy kazanacağım böyle yaparlar ya insanlar. İşte ben şunu yapacağım bunu başaracağım falan öyle bir şey yoktu yani. Açıkçası öyle tür şeyler katılıyorum yani böyle bir amaç kurmak çok önemli hayatta. Ama yani bunun böyle bir şey açıkçası böyle bir geldi bana yani.
Evet.
Süper. Tekrar tebrik ederiz. Biz de sayenizde tebrik görmüş ederiz. Olduk bir Grammy ödülünü.
Canlı ödülü de görmüş olduk. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederiz. Rica ederiz. Evet, işte burada yanımda. Evet. Hep yanımda.
Ya bu arada ben devam edeceğim sorularıma eğer arkadaşlarım müsaade ederlerse.
Tabii ki.
Tabii ki.
Tabii ki. Sonra senden sonra benim birkaç tamam. sorum var. Sen sor.
Tamam bu konudan çıkmadan hemen çünkü bir sürü eleman bunun da şeysi geliyor bu sertifika da geliyor yanına. Bazı elemanlar işte ödülü kazanmıyorlar çünkü onun kuralları var. Yani yani albümün %51'inden fazla üzerine çalışmış olman lazım. Çeşitli kurallar var. Bazı kategorilerde de masteringciler alamıyorlar. Benim işte arkadaşlarım bazıları işte sertifika almış olan oluyorlar. Ama ben bazen onlara böyle dalga geçip işte onlar işte kağıt Grammy'ler, onlar nedir falan biraz yani bir gerçek böyle ödül görelim falan diye biraz havalara girdim ara sıra. Evet. Tabii ki bunlar yakın arkadaşlarım bunlar. Dolayısıyla biraz galiba bir alan vardı öyle. Yani tabii ki genelde biraz mütevazi bir insanım ama hem de yani orada Capitol Studios'da ödül alan açıkçası yani kendisi ödül buna şey diyoruz hardware yani
evet.
kendi ödül galiba yok diye bildiğim kadarıyla ama sertifika alanlar var. Neyse biraz mesafe kurmak için onlara işte onlar kağıt Grammy'ler dedim onlara. Kimisi biraz bozuldu ama neyse işte biraz coşmak istedim hafif.
Evet. Çok.
Ne güzel.
Güzel.
Harika.
Hocam ben devam edeyim o zaman soruma. Şimdi ben bir master öğrencisiyim. Şu an yüksek lisansımı yapıyorum. Ve ortaya...
Kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Ortaya atmaya çalıştığım bir savım var. Bunu da bu endüstrinin içerisinde olan yani sizin vereceğiniz cevap benim için şu an çok önemli. Acaba doğru mu doğru okuyabildim mi kafamdaki şeyi? Hocam popüler müzik türlerine baktığım zaman 90'lardan önce ya da 2005'lerden önce hep böyle alt kültür ve alt kültürün yansıttığı müzik kültürünün popüler olması İşte dönem dönem işte farklı türler oluyor. İşte kimi zaman işte grunge geldi, kimi zaman işte hip hop geldi, bir şeyler oldu. Ama 2005'ten sonra özellikle bu alt kültürlerin görünürlüğü azaldıktan sonra diyorum ki düşünceme göre artık popüler türler yerine popüler tınılar çok daha göz önünde olduğunu düşünüyorum. Nasıl? Mesela Atıyorum bu popüler tını muhabbeti daha eskiden de var. Atıyorum 1980'lerdeki işte çok yoğun koruslu gitarlar, aşırı reverb'lü trampetler, pa! Ya da ne bileyim işte 90'lardaki o
Evet.
saksofon furyası, dual keyboardlar böyle işte bir şeyler. İşte 2000'lerde yer yer kullanılan oryantal soundlar, 2015'lerden sonra da işte 808 basslar gibi. Artık popüler, çünkü bu dönemde bir tür dinlediğim zaman bu türün çok net, bu rap, bu trap, bu şu tür, bu türler iyice muğlaklaştığı için artık tınıları çok daha şey oluyor. Mesela bir arabesk parçanın içerisinde artık 808 duyuyorum. İşte 32'lik o çiçi hayatlardan duyuyorum. Ve diyorum ki artık tınılar popüler oluyor. Siz ne dersiniz bu işin içerisinde biri olarak?
Galiba iyi, anladım sorunu ama tınılar, o kelimeyi çok daha net anlamak istiyorum. Tınılar derken başka bir kelime var mı? Onu da çok
Yani
anlayamadım. Tınılar.
sound.
Ha, sound. Okay. Ha, anladım. Okay. Sound. Okay. Evet, yani bir dediğini anlıyorum. Hatta yani sizin orada sanki biraz daha bu konuda bir fırsat oluyor, bir alan oluyor. Çünkü dediğin gibi mesela arabesk müzikle biraz işte trap, hip hop karışabiliyor. Burada tabii ki o tür müzikler oluyor ama genelde işte ya hip hop, rap, rock, yoksa rock'un yani subgenre'ları, mesela dediğin gibi işte indie, biz onlara indie diyoruz. Yani independent'ten indie, işte indie türler, işte dediğiniz gibi yani çok bayağı çok tarzlar ve sub tarzlar oluyor yani artık ve evet yani karışabiliyorlar ama bence önemli noktası yani o tür o müziklerin üzerine çalıştığında yani o müziğin hayranları onların beklentileri çok önemli yani onu da bilmek büyük önemli bir mesele. Mesela bazı insanlar atıyorum masteringciler mikserler de öyle ama işte mesela hip hop yapmaz yoksa belki klasik müzik yapmaz çünkü rahat hissetmiyor belki kendisi de fazla tecrübesi yok o tarzlarla hem de onlar çok önemli yoksa sonuç doğru olmayacak yani mutlu olmayacak sonunda müşteri yoksa sanatçı yani işte atıyorum işte bir hip hop mastering işi yapılıyor işte alt frekanslar biraz ince yoksa zayıf yoksa bir pop arabesk de bu konuda geçerlidir işte vokal çok ön planda oluyor genelde çok parlak ve berrak oluyor bilhassa Türkiye'de bu önemli oluyor sanki daha çok Amerika'da biraz gömüyorlar bazen vokalleri ama Türkiye'de yani genelde ön planda bayağı bazen de abartılı bir şekilde ama sanki insanlar nasılsa onu istiyorlar işte şan önde çok önde olsun istiyorlar. Ama yani biliyoruz sorunu cevapladım mı yani bu yani onu çok iyi anlamak istiyorum sorunu yani.
Yani demeye çalıştığım şey hocam, aslında bu sound mevzusunun popülerliği. Mesela şu anda 808 basslar ve dediğim gibi o hi-hatler mesela birçok müzik türünde duyuyoruz. Çünkü artık bu sound popüler oldu. Mesela işte dediğim gibi atıyorum 80'lerde çok aşırı reverb'lü
Evet.
trampet şeyi popülerdi. Ya da ne bileyim işte 90'larda işte bahsettiğim doğal keyboardlar ya da saksafonlar çok popüler kullanılıyordu. İşte 2015'lerden sonra da şu anda artık 808'ler çok popüler kullanılıyor ve birçok müzik türünde artık bunun hani rock müzikteki ve rock müziğin subgenre'larındaki tınıları da dönüştürmeye başlıyor yavaşlar. Birbirinden ödünç almalar ortaya çıkıyor. Ve hani popüler bir türden ziyade popüler bir sound durumu var. Siz de işlerinizde bunu gözetiyor musunuz? Yani bir popüler sound var, dinleyicinin beklediği. ya da piyasada mainstream olan bir sound var. Bunları göz önünde bulunduruyor musunuz?
Evet. Şimdi biraz daha net anladım. Yani bir kere öyle bir erişim oluyor yani. Bunu da hiç kimse tam kontrol edemiyor. Yani kimisi atıyorum yani benim zamanımda işte gruplar hep işte bir baterist olurdu, bir basçı olurdu, bir gitarist olurdu. İki tane belki gitarist olurdu. Bir vokalist olurdu. Ama şimdi mesela birçok çok popüler gruplar bir tane laptopla çıkıyorlar. Ve bir tane belki yanında basçı olur. Yanında bir solist olur. Yani bayağı böyle bilhassa bu yeni nesiller teknolojiyi da çok daha kucaklıyorlar o konuda. Ve dediğiniz gibi evet soundlar popüler oluyorlar ama dediğiniz gibi mesela 80'lerde o geniş reverb'lü trompetler falan artık biraz komik bile geliyor bazen. Yoksa klavyeler o zamandan. Ama işte şey gibi müzik çünkü bir yandan çok fashion gibi yani bir şeyler popüler oluyor. Yani atıyorum işte bir saç stili gibi yani kimisi böyle ha baksana böyle 70'lerde herkesin saçları şöyleydi. 80'lerde böyle acayip açılarda kesiyorlardı saçları falan. Mavi boyuyorlardı atıyorum. O gelip gidiyor. Dolayısıyla bence her işte şehire bölgeye bağlı bazen bu tür şeyler oluşuyor. Mesela grunge bu Seattle'dan başladı. İşte Portland, Seattle, Pacific Northwest Amerika'nın zamanında. Ama o grunge o çok ilginç bir yandan. Çünkü ondan evvel 91 senesinden evvel bunun da büyük bombası tabii ki Nirvana'nın Nevermind albümü. O piyasaya çıktıktan sonra birçok kişi bu metal yapan kişiler işsiz kaldı yani. Ve bunu ben şahit oldum yani çünkü benim stüdyoma gelirdi yani yıllar sonra artık bu işte 2000'lerde oluyor. Ama bir tanesi bir Striper diye bir grup vardı. İşte bunlar da işte saç işte adamlar böyle büyük saçlarla makyaj falan işte sıkı pantolonlar işte o da işte
Kis gibi.
biraz Kiss gibi ama daha farklı bile. Bunlar biraz daha Kiss'ten sonra biraz onlar gibi ama makyaj daha çok biraz böyle bu çağlarda pek bahsedilmiyor artık işte ama bildiğimiz geleneksel kadın makyajı işte ruj falan.
Glam metal.
İşte metalciler böyle takılıyorlardı. Ondan sonra mesela benim odama gelmişti bir o Striper gruptan bir bateristi. Dedi ki benim şöyle de böyle anlattı bana. Dedi ki benim altın kaplama bateri takımım vardı. İşte bu boyutta böyle bu metrekarelik muazzam bir evim vardı. İşte böyle manken bir eşim vardı. Arabalarda bilmem ne Ferrari falan. Bu şey çıktı biz turne yapıyorduk bu Nevermind çıktı bir baktık bizim şirketimiz bizim turne desteğimizi sıfırladılar ve ondan sonra benim mankem eşim bana işte boşanmaya kalktı işte o davalar devam etti her şeyi kaybettim böyle bir şey, hikaye anlatıyor anlatabiliyor muyum ya iyi
İnanılmaz.
yoksa
Of.
baş öyle bir şeyler. Ondan sonra bunun üç bölümü var. Bir tanesi de bu Nelson diye bir grup vardı. 90'larda bir tane hitleri vardı. Bu ikiz kardeşler, uzun sarışın saçlı bunlar. Hala onların işleri arasını yapıyorum da. Matt ve Gunnar Nelson. Bunların babaları da Ricky Nelson. 1950'lerin sonuna doğru onun da büyük hitleri vardı. Hatta ailesi biraz şey aileydi yani dizileri vardı ailenin Ozzie and Harriet. İşte bu onların artık Ozzie and Harriet'in torunları, Ricky Nelson'ın oğulları ünlü olmuşlar o zamanda böyle uzun saçlarla. Onların şirketi de yanlış söylemeyeyim galiba Geffen Records'dı. Geffen Records galiba. Ve bu bana böyle anlattı bu Matthew Gunner. Diyor ki bir gün ben bir turneden geldik işte plak şirketin otoparkına giriyorum. Giriyorum oraya çıkıyorum arabadan birisi çıkıyor binadan bana bakıyor diyor ki sen hala burada mısın? Ve giriyor işte bu da şey kastetmek istedi o adam ona dedi ki işte artık grunge geldi. Nevermind nasılsa Geffen'den çıktı diyebiliyorum. Yani sizin çağınız bitti gibi bir işte uyar. Anlatabiliyor muyum? Ve üçüncüsü de bir tane Loudness diye bir grup. Bu çok ünlü bir grup değil. Loudness galiba. Bunlar da biraz metal şey. O da aynı şey dedi. Dedi ki biz hep turnelere çıkıyorduk. Bu grunge, bu Nevermind çıktı. Biz mahvolduk. Dedi ki benim saçlarım döküldü. Bu kadar stres yaşadım. İşte kariyerim sıfırlandı. Yani böyle bir şey oldu gerçekten. Wow. Çünkü ben şimdi bunu şeye bağlayayım. Benim kendi biraz şahsi tarihime bağlayayım. Ben 1988'de Los Angeles'a geldim. Üniversiteden mezun oldum. Ama hep müzikle çok büyük bir tutkum vardı. Buraya gelip eğitim aldım. Bu GIT, Guitar Institute of Technology, Musicians Institute diye bir okul var. Onların bir yıllık gitar programına ben girdim. Çünkü işte gruplarda çalmak istiyordum, beste yazmak istiyordum. Benim asıl yani o zamanlar mastering ne olduğunu hiç bilgim bile yoktu. Kayıtlarla ilgili hiçbir tecrübem pek yoktu. Ben bir gitarist olarak yani geldim buralara. Ve o çağlarda 88 oluyor bu. O tür gitaristler çok böyle popülerdi ve gerçekten böyle çok hızlı çalan. Bu Eddie Van Halen, işte Paul Gilbert belki ismini tanırsınız. Bunlar Steve Vai. Bunlar böyle affedersiniz hayvan gibi gitar çalıyorlardı böyle hızlı.
Tabii.
İki elle. Bu duyuluyordu her yerde. Onlar gerçekten böyle bir bomba patlamış gibi 1-2-3 ayda yani piyasadan yok oldular. Yani gerçekten bunlar da şöyle diyebilirim yani yetenekli insanlar bunlar. Bayağı da kendilerini vermişler ve o seviyede çalabilmek basit değil. Yani bunlar bir bakıyorsun bir konser, bir mekan bulamıyorlar. Birçok kişi Japonya'ya gidiyor çünkü orada hep bunlara çok saygısı oluyor. Yoksa Avrupa'ya gidiyorlar. Saygı vardı bu tür insanlara. Ama yani bu işte piyasanın gücünü ispatlıyor bir yandan. Evet. 1, 2, 3, 5 tane büyük şirket atıyorum grunge'ı kucaklıyor. Ondan sonra bu diğer nesil mi diyeyim, kuşak mı diyeyim bilmiyorum. Yok oluyorlar yani evet. Yok oluyorlar. Bir yandan biraz acı bir şey yani bunların bir suçları yok ki. Ama işte böyle bir şey oluyor zaman zaman şirketlerde. Bilhassa bu büyük şirketlerde şey senin bahsettiğin mesela senin işte bu Sub Pop şey takıyorsun şimdi görüyorum. Yani Sub Pop da zamanında böyle minicik bir şirket yani. Bunlar da o bölgeden Amerika'nın o bölgeden sanatçılar grupları işte el altına alıyorlar. Ve bunu ben de kendim yaşadım çünkü biz kendi turnelerimizi ayarlıyorduk mesela Los Angeles'tan. Şimdi ben Los Angeles'tan oraya bir mekana telefon açtığımda mesela Seattle'da, Portland'da işte we're a band from Los Angeles, we want to book a show. Cevap gelmez. Çünkü Los Angeles'tan olmak onlara böyle bir kahraman şey neydi yani bir düşman gibi olmak gibi. Siz orada Los Angeles'ta siz orada böyle güneşlerde plajlarda takılıyorsunuz. İşte atıyorum işte surf yapıyorsunuz. Bizim burada gel bir bakalım yağmurlu bölgemize nasıl dayanacaksınız. Orada siz böyle yani bunu demiyorlar ama şey diyorlar işte siz orada atıyorum işte büyük bilinen şirketlerle ilişkiniz var yok bilmem anlatabiliyor muyum? İnsanlar böyle sanki kasaba kasaba köy köy biraz kendilerini tutuyorlar ve onu biz başardık yavaş yavaş yani oralara gidip turneler yapıp insanlarla tanışıp ama yani böyle mesela Los Angeles o bölgeler için neredeyse bir küfür gibi. Yani anlatabiliyor muyum? Yani siz de herhalde bilmiyorum Türkiye'de oluyor mu işte Ankara, İzmir, İstanbul arasında bir şey bilmiyorum ama yani evet, bayağı uzun bir cevap verdim
ama çok güzel anladım. Yani, Evet,
süper
çok
oldu.
alttan girdik üstten çıktık, birçok konuya değindik. Baya güzel bir cevap oldu. O bölgecilik durumunu da çok iyi anlayabiliyorum. Hatta bir kitapta okumuştum. Bahsettiğimiz Nevermind patladıktan sonra insanlar diyor Los Angeles'tan Seattle'a göçmeye başladılar. Normalde genelde
Tabii.
aksi olur. Herkes Los Angeles tarafına gitmeye çalışır ama ya o kadar büyük bir şey vardı ki, bir patlama oldu ki insanlar Los Angeles'tan Seattle'a gelip tutunmaya çalıştılar falan. Gerçekten inanılmaz bir dönemdi. Benim de çok sevdiğim dönemlerden bir tanesi grunge era. Yani
Evet, ben de yüksek lisans, ben de doğuşla işte sınıf arkadaşıyız. Ben de şimdi metal üzerine tez yazıyorum.
öyle
Orada
mi?
da bu Glam'i falan yazdım birkaç hafta önce. Bu anlattığınız şeyler o yüzden o kadar tamamlayıcı oluyor ki benim için. Evet, yani o zaman ben çalışırken de onu fark ettim. Çok bölge bölge, türler farklılaştıkça İngiltere'de kendi içerisinde bölge bölge, Amerika'da kendi içerisinde bölge bölge, işte thrash ayrı bir tarafa, glam ayrı bir tarafa, sonra grunge geliyor falan. Gerçekten çok karışıyor. Doğuş, senin dediğin o tını ideali durumu da mesela ben şöyle bir şey yorumladım kafamda. Alt türlere hep bakarken, yani biz biraz ayrıştırmaya çalışıyoruz tabii. Çünkü türlerin teknik özellikleri, işte şarkı sözlerindeki konular ve enstrüman kullanımı üzerinden genelde işte bu şudur diyorsun. Ama bir noktadan sonra sözü çıkarttığın zaman, çok genel olarak anlatacağım. Sözü çıkartıp melodik yapıya baktığın zaman fark edemeyebiliyorsun. Ya bu ne acaba? Yani bunun türü ne acaba? Bir söz arıyorsun. O yüzden o tını ideali, yani o sound durumu, ben de şu anda senin gibi düşünüyorum. Çünkü metalin yeni janrlarında da onu fark ediyorum aslında. O kadar fazla farklı koldan beslenme olmuş ki gerçekten sözler de aynı oranda farklı konuları içeriyor ve daha bir popüler kültürün o tını idealini de birazcık benimseyerek ona göre de artık bir işler yapılmaya başlıyor. Daha stratejik hamleler, yani bu
evet.
tutar, bu şimdi revaçta gibi. O yüzden bence çok güzel bir tespit olmuş.
Evet.
Yani güzel, o da çok ilginç bir konu o metallar. Çünkü Capitol zamanında işte biz mesela biraz daha pop metal, bu Poison'un albümlerini remaster ettik. Megadeth'in Peace Cells'ı remaster ettik. Yani onlar da original band kayıtlardan yaptık bu işlemleri. Dolayısıyla çok böyle ilginç. Hem de bütün Queensryche'ın albümlerini yaptık. Hatta Queensryche esasında ilk Seattle'dan çıkan yani şey de vardı. Heart önceden vardı 70'lerde. Ama Queensryche de Seattle'dan. Onların böyle ilk kayıtların üzerinde çalıştık ya. Yani onların bütün albümleri remaster etmiştik artık
Süper.
işte 2000'lerde. Dolayısıyla evet, bu metal da çok ilginç. Çok koyu hayranları oluyor metalin. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Bir film de çıkmıştı bu grunge ile ilgili. Hype diye. HYPE. Hype diye, bilmiyorum, izlediniz mi o filmi?
Ben
izledim.
Onun ilginç bir şeysi şu, öyle bir tane röportajlar yapıyorlar. Diyorlar ki biz, bu büyük şirketler ilgilenince bu bölgeye, herkesin birkaç grubun dağılıyor. İşte insanlar düşman oluyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Bunlar böyle çabalayan sanatçılar ama 1, 2, 3 tanesine bu muazzam para gelince bu şirketlerden, tabii ki arkadaşlıklar kopuyor, gruplar dağılıyor. Yani bir yandan biraz üzücü mü diyeyim bilmiyorum ama tabii ki bütün dünyaya diğerler patlıyor da bu para ve başarı olay bazen basit değil. Onun da böyle tamamıyla ayrı bir konuda. O da bazen zor oluyor. Yani ve bunlar dediğim gibi işte bölgelenmeleri, yoksa biz bir çete gibiyiz falan, öyle bir şey olur. Ama sonunda bir iki tanesi o çetelerden, o bölgelerden seçilince ve büyük paralar arkalarına konulunca, yani milyonlarca dolar, bunlar dünya çapında tanınmış oluyorlar. Ve yani bir yandan insanlar bunu da istiyorlar ama tabii ki Kurt Cobain'in de hikayesi bir yandan bunu kaldıramamış, yani bir yandan diyebiliriz belki. Yani tabii ki onun da farklı ayrıntılar oluyor %100, de kimisi bunu hazmedemiyor sonunda. Yani
Evet.
Evet. Bir ürün oluyorsun sonunda. Tabii ki herkes böyle bir amaçla herhalde başlıyor da onun sonucu her zaman o kadar basit olmuyor. Hı. Yani bilhassa o seviyelere gelince. Neyse o.
Çok teşekkürler. Ben bir soru sormak istiyorum arkadaşlar.
Tabii tabii tabii.
Hocam ben şunu sormak istiyorum. Ben müzisyenim, bas gitaristim.
Doktora bas en güzel enstrümanlardan çünkü hep gerekli oluyor basçılar. Çünkü bir yandan biraz böyle çok harika bir enstrüman. Ona bir şey demiyorum ama atıyorum yani atıyorum işte solist bu büyük muazzam egolu gereken bir şey olmuyor. Yani vokalist, gitarist daha böyle hep ön planda olur. Dolayısıyla çok değerli bir şey. Ve bence çok şey yandan çok fırsat oluyor. Yani herkes her zaman bir iyi bir basçı gerek oluyor. Yani bence çok iyi iyi düşündünüz, iyi seçtiniz.
Çok teşekkür ederim. Bu bakış açınız beni ayrıca memnun etti. Çünkü bas gitar dediğiniz gibi çok yanlış anlaşılabilen bir enstrüman bazı. Hem icracı bakımından. Ben doktor öğrencisiyim hocam aynı zamanda. Şimdi elektrik basın üzerindeki teknolojik etki diye bir doktora tezi hazırlıyorum.
Ne? Elektrik ne? Elektrik ne?
Elektrik basın üzerindeki teknolojik etki. Anladım. 3 janra da ayırdım bunları. Caz bölümü mezunuyum.
Okay.
Caz, popüler müzik türleri, onları daha tam şey almadım. Ve rock müzik üzerinde, elektrik basın üzerindeki teknolojik etkiler. Ben size şeyi sormak istiyorum. İlk başta da söylediniz. Mesela The Voice yarışmasının masteringleri elinizde. Ve Capitol Records'a inanılmaz bir tecrübeniz var 25 yıllık. Ben hayal bile edemiyorum. Yaptığınız masteringler, onca farklı janra. Şeyi merak ediyorum. Yani bu tabii benim perspektifim elektrik bas üzerinden. Bir televizyon programında canlı çalınan bir performansı mixlemekle bir albümü stüdyoda mixlemek arasındaki farklar, yaşadığınız tecrübeleriniz veya örnek verebileceğiniz şu kayıt benim için zordu ya da şu kayıt benim için harikaydı gibi genel bir soru sormak istiyorum. Tabii sizin tecrübelerinize bağlı.
Anladım. Evet, işte benim o konuda tecrübelerim bu voice program var. Onun dışında bir ara The Four diye bir program vardı. Ondan sonra Songland üçüncüsü. Onların her üçünün üzerinde çalışmışımdır. Şöyle genelde bu The Voice ise burada Amerika'da şöyle yapıyorlar ve bu benim işimi açıkçası kolaylaştırıyor. Tek bir kişi, bu da çok iyi bir eleman arkadaşım hem de oldu, bu Bill Appleberry. Bütün kayıtları, mixleri o yapıyor. Yani kayıt için takımı, elemanları var da mixin çeşitli safhaları için de herhalde elemanları var ama son mixleri, mixajları hep o yapıyor. Dolayısıyla bana gelen mixler The Voice için bir muntazam bir şekilde geliyorlar genelde. Ve o benim işimi kolaylaştırıyor. Mastering'i zorlaştıran şey, atıyorum bir 10-12 parçalı albüm oluyor. Orada 4-5 farklı Tonmeister, 4-5 farklı prodüktör olduğunda biraz zor olabiliyor. Çünkü kimisi atıyorum bir şekilde, farklı bir şekilde dengeleri ayarlıyor. Kimisi başka şekilde, kimisinin daha belki güzel, berrak, net, kaliteli çıkıyor. Birisinin biraz daha böyle çamurlu, kirli yani geliyor. O durumda işte benim hayatımı biraz zorlaştırıyor. Ama tabii ki onun çözümleri de var. Çok çabuk anlatabilirim. Yani bir masterinci olarak yani bu benim kararım ama en başarılı, en kaliteli kayıtla başlamam en iyi yanaşma. Çünkü o zaman belki biraz daha bulanık, yoksa daha belki az kaliteli kayıtları o seviyeye getirmeye şansım oluyor. Ama ilk önce daha başarısız kayıtlarla başlayınca hangi dereceye kadar ki emin olamıyorsun. Yani nasıl dokunayım, yanaşayım, anlatabiliyor muyum? Ama bu Amerika'daki Voice... Benim yaptığım kayıtlar iTunes'da çıkıyor, işte Apple Music, Spotify, o tür yerlerde çıkıyor. Bu adaylar canlı söylüyorlar programda. Onları ben alakam yok. Onlar aynı parçaları, aynı müzisyenler canlı çalıyorlar programda. Ve onun farklı böyle bir şey, belki altyapısını bir ayarlıyorlar ama onun farklı bir yöntemi oluyor. Ve broadcast için, yani yayın için onlar tam nasıl, nedir, nasıl ayarlıyorlar tam emin değilim açıkçası. Ama yani benzer bir, çünkü programı da izliyorum, yani benzer bir parça oluyor. Yani çok farklı olmuyor, onu diyebilirim. Hatta bence birisi programda izleyip dinleyip "Aa, ben bu parçayı seviyorum, yoksa bu adayı seviyorum" gidip iTunes'dan alınca böyle "Aa, bu nedir, bambaşka bir şey" duymuyor. Çok benzer bir yanaşma, bir prodüksiyon. O yandan işte bilmiyorum, bunu tam cevapladım mı ama başka bir sorunuz var mıydı o konuda?
Yok hocam, tamamdır. Gayet ben cevap yeterliydi. Çok teşekkür ederim.
Ama şunu diyebilirim. Mesela Songland ise ve The Four ise, onların böyle bir sadece son parçayı yolluyorlardı bana. Mesela onun yarışmaları farklı. Çünkü Songland işte beste üzerine yarışma. The Four da galiba hip hop daha biraz bir şeydi ama onlar çok daha az parça. Mesela bu Voice'da bir önceden, şimdi Voice'ı kaç yıl oluyor? İşte 6 sene falan yapıyorum. Her sene 2 tane sezon oluyor. Her sene. Ve yani en azından böyle 40 şarkı falan yapıyoruz. Hatta onu azalttılar. İlk başlangıçta yani adayların parçalarını yayınlıyorlardı. O zaman böyle 100 parçaya falan çıkıyordu her sezon için. Bayağı biraz yoğun bir program bu konuda. Ama mesela the Songland ve The Four, ya 4-5, en fazla 6 parça. Çok daha az.
Anladım.
Peki hocam, hiç bitsin istemiyoruz sohbetimiz ama bizim kült olan bir tek bir sorumuz var programımızda sorduğumuz. Onu da sorup sonlandırmamız gerekecek. Kendinizi en anksiyeteli hissettiğiniz, mix yaparken, mastering yaparken ya da işte Grammy ile alakalı olabilir, müzikle alakalı en anksiyeteli anınız nedir?
İşte podcast bunun üzerine soruldu. ya işte en sonunda işte asıl konuya geldik. Değil mi?
Evet.
İşte yani bütün şimdi kariyer boyunca mı, yoksa
hocam aklınıza ne gelirse, hiç önemli.
Vallahi yani açıkçası olmuştur tabii ki. Bilhassa bence şey zamanlarda biraz bilinen bir sanatçı olduğunda, yani şimdi bu şey independent yoksa bağımsız sanatçıları böyle eleştirmek şeysinde değil. Onlar da, çünkü ben hep sayarım, önem veririm, yani böyle şey yanaşmam. "Aa, işte sen kimsin" falan diye hiçbir zaman öyle olmadım ben. Biliyorum kimisi ara sıra insanlar bazen öyle oluyorlar, bilmiyorum ama neden, bence hiç anlamı yok. Ama şöyle diyebilirim, şey zamanlarda bilinen bir sanatçı olduğunda, mesela işte bu Mariah Carey'nin birkaç tane parçasını yaptık. O kendisi stüdyo gelmemişti o zaman ama onun elemanlar gelmişti. Yani şey oluyor, bir yandan anxiety bence çok değerli bir şey. Herkes bu çağlarda sanki şey, böyle gerginlik hissediyorum, anxiety hissediyorum yani böyle diye, sanki o kötü bir şey. Bana kalırsa o rahatsız edici hisler bazen senin performansını çok ön plana getiriyor, yoksa çok daha keskin yapıyor. Yani çünkü çok daha dikkatli oluyorsun, çok daha böyle tümünü veriyorsun ve o durumlarda sonuç çok daha başarılı olabiliyor. Yani dolayısıyla mesela işte belki o, hatırlıyorum o Mariah Carey zamanında ben farklı cihazlar kiralamıştım, önceden onlar gelmeden evvel ki bir seçeneklerimiz olsun. Daha biraz böyle pahalı şeyler, hatta Capital'da olmayan cihazları kiralamıştım. Ve şey arasında teslim ettiğin bir işte ben bitince işleri sanatçılara teslim ediyorum ve prodüktörlere ve o zaman biraz böyle birkaç gün geçiyor yani ve onlar değerlendiriyorlar ve ben hep böyle işte yorumlarınızı bekliyorum falan diye bir şey söylerim, yazarım. O zaman biraz böyle bir gerginlik oluyor, bir anxiety oluyor çünkü düşünüyorsun, eyvah bunu biraz fazla parlak mı yaptık, eyvah işte vokal fazla da böyle tiz mi, yani böyle aklından bu tür şeyler geçiyor. Hatta açıkçası her zaman, yani neredeyse her gün bu benim aklımdan geçer bazen. Yani ben tabii ki biraz perfeksiyonist bir insanım, mastering bir yöntem olarak biraz şey, titizlik gereken bir yöntem. Ama benim hoşuma giderse iyi de ve o arada biraz böyle bayağı böyle gerginlik oluyor. Sadece şeyde değil, çok ünlü bilinen sanatçılarda değil de bazen bilinmeyen kişilerde de oluyor. Çok şükür genelde tepkiler, yorumlar çok olumlu geliyor. Ve kimisi işte beklentimi aştı, işte gözlerimden gözyaşlar aktı diye bazen böyle yorumlar da gelmiş oluyor bazen bir de açıkçası. Ama yani ara sırada işte abi bilmiyorum fazla sıkışmış mı yoksa şöyle böyle fazla tiz mi? Ve bazen şöyle bir durumda oluyor, anlıyorum ki bazen sanatçı da böyle bir... kendi zihniyetinde bir soru işaret var. Emin değil ve bazen bu işte bana da şey yansımaya başlar. Mesela şu an bile bir proje yapıyoruz. Üçüncü albüm, uzun yıllar çalışıyoruz ama bu sanatçı işte şöyle işte abi çok güzel, bayıldım da şimdi ben bu Coldplay'in Yellow parçasını dinledim ve o sanki onun biraz daha böyle tizi açık bir tık daha ve mesela kick biraz daha iyi duyuluyor. Şimdi ben ona dönüp soruyorum. Şimdi siz bu kaydı yapınca bu Yellow parçayı dinlediniz mi? Yoksa mix'i yapınca bunu dinlediniz mi? İşte yok abi dinlemedik de şimdi böyle aklımıza geldi falan. Yani işte onu biraz böyle artık biraz masaj ederek biraz psikolojik yanaşmalarla onları, o durumları yerleştirmek var. Çünkü o devam edebiliyor. Çok az oluyor açıkçası ama bunu bugünlerde yaşıyorum, onun için bahsediyorum. O da biraz anxiety üretiyor. Çünkü sonunda müşteriye dönmen lazım, demen lazım. Tabii ki bunları yaparız. Şimdi bu Yalova yaklaştırabilirim ama bu sizin için de biraz daha masraf olabilir falan. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Bunlar da biraz rahatsız edici konular. İşte para, zaman... İşte evet. Bunlar tabii ki duymuşsunuzdur. Açıkçası ben de mastering dersler vermişimdir buradaki bir üniversitede. Ve ona sordum bir kere mesela oradaki talebelere. Ve bence öyle bir eksiklik var açıkçası bu müzik teknoloji sektörlerde. Bu para konusundan neredeyse sıfır bahsediliyor. Yani ne kadar para isteyeceksin? İşte bir proje devam ederse nasıl yanaşacaksın bunlara? Açıkçası çok önemli şeyler ama kesinlikle hiç kimse bunlardan açıkçası hiç bahsetmiyor. Hatta ben o zaman bir talebelerime sormuştum. Siz ne kadar para isteyeceksiniz? Yani biliyor musunuz ne kadar para kazanacaksınız? Atıyorum siz bu işlerle devam edersiniz. Yani hiç kimse sıfır bilgileri vardı. Yani hocam bilmiyoruz işte yani siz açıklar mısınız diye böyle bir cevap geldi yani. Ve bu önemli bir şey çünkü tabii ki piyasadır her sektörde de biz sanatçı olarak daha çok o şeyleri onlara odaklanıyoruz. İşte güzel mi, hoşumuza gidiyor mu? Hı hı. Ama sonunda bunun da ekonomik bir gerçeği var.
Evet.
Ve bunu bağlayayım mastering'e çünkü ben 5 senedir mix kayıt yapıyordum ve bu mastering yavaş yavaş seanslara gidiyordum, böyle öğrenmeye başladım. Bana bir yandan mastering'i çeken bir noktalardan bir kere işte genelde çalışma günün genelde işte 6-8 10 saati aşmaz. Yani kayıt yaparken 16-20 bilmiyorum işte böyle bütün hayatın gider işte. Çok güzel, onu aşağılamıyorum. İnanılmaz keyifli kayıt ve mix yapmak. Ama bir hayat tarzı olarak yorucu olabiliyor. Bayağı yorucu olabiliyor. Yani ve ondan sonra şöyle böyle hayvan gibi çalışıyorsun. Ondan sonra 2 hafta işin yok. Yani böyle bir ara oluyor. Yeni müşteri, yeni proje arıyorsun. Dolayısıyla bu mastering biraz daha muntazam bir iş hayat verdiği için o benim dikkatimi çekti o zaman, ta işte 26 sene evvel. Çünkü ben de müzisyen olarak işte prova nasıl ayarlayacağız, işte konserler, yani onlar da önemliydi benim için her zaman. Neyse, anxiety veren şey işte bunlar. İşte belki biraz böyle bilinen bir sanatçı olunca ve herhangi bir sanatçı olunca işi bittiğinde ve onların yorumların geldiği arasında böyle aklından bir sürü şey geçebiliyor. Hatta ben gidiyorum işte telefonumdan dinliyorum. Gidip arabamdan, arabada dinliyorum. Ondan sonra ikinci arabaya geçip ikinci arabada dinliyorum. Yani ve dinliyorum. Eyvah, bunun alt frekansları fazla böyle dolgun mu? Eyvah, bu vokal fazla ön planda mı? Böyle. Ama genelde açıkçası yani çünkü çok fazla not alıyorum. Çok ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyorum. Ve genelde vallahi bu iyi bence diye kendime diyebiliyorum. Ama tabii ki ve o anxiety bence değerli bir şey. Yani insanlar uyuşturucu mesela işte ilaç falan almasınlar, gidip doktora işte doktor bey bu anxiety hissediyorum, neyin var? Böyle bence kendinizi şey etmeyin öyle. O anxiety'yi kullanın, işte daha iyi, daha emin, daha biraz vakit verip daha hazırlan ayarak yanaşmak. Onlar çok daha değerli. Yani ilaç alırsanız böyle işte abi her şey mükemmel diyerek ilerlemeyeceksiniz.
Doğru. Hocam çok teşekkür ederiz.
Evet. Rica ederim.
İyi ki
rica
geldiniz.
Ederim. Benim içimde.
Çok memnun oldum.
Rica ederim. Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Benim için de önemli ve sizi de sayıyorum. Size de hayırlı işler, hayırlı çalışmalar diliyorum hepinize.
Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam.